Efendim herkese öncelikle selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ben Cenk Mirat Pekcan Attı ve şu anda Mirat'ın Puslu Fotoğraf Atlası'nı dinliyorsunuz. Podcast'imin bu sefer konusu fotoğrafın geleceği. Önce ufak bir iki bilgi vermek isterim. Fotoğrafın geleceği bir sunum formatında Fujifilm'in çatısı altında başta İstanbul olmak üzere Adana, Ankara ve Antalya'da fotoğraf severlerle daha önce buluştu. Bu süreçte benden bu içeriği umuma açık bir yerlerde, belki bir sosyal mecrada paylaşmamın mümkün olup olamayacağı soruldu. Ki mümkündü bu ama etik sebeplerden dolayı Fujifilm'le bu proje ortaklığının sona ereceği zamana kadar beklemeyi doğru buldum. Ki an o an olduğu için şu anda bu içeriği oluşturuyorum efendim. Peki amaç ne? Yani niye fotoğrafın geleceğiyle ilgili dil döküyorum size burada? Bir kere genel anlamda bunu bir farkındalık yaratmak çatısı altında toplayabilirim. Hani ne gibi farkındalıklar derseniz, şimdi fotoğrafçılık zaten kendisi bir teknoloji. Ve teknoloji çağında yaşadığımız bu dönemde hızla gelişen, baş döndürücü bir girdaba dönüşmüş olan yenilikler silsilesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz fotoğrafçılar genelde gerek teçhizat gerek aksesuar olarak yurt dışından ithal edilmiş bu ürünlere tonla para akıtıyoruz. Eskiden bu kadar hızlı gelişmediği için fotoğraf teknolojisi çok ağır rekabet koşulları olmadığından major firmalar kendi takvimleri dahilinde her ne kadar aralarında yine o zaman da rekabet olsa da ağır ağır ilerleyip Ar-Ge'ye geri dönüşlerini sağladıktan sonra bizlere, fotoğrafçılara ya da onların gözünden müşterilere ürünlerini, aksesuarlarını sunarlardı. Ama fotoğrafın geleceği hızlı bir süreç. Yani öyle eskiden beklediğimiz kadar beklemeden çok daha donanımlı aletleri çok daha kısa sürelerle elde ederken firmalar arasında rekabet arttığından az biraz sabır gösterdiğimizde daha isabetli kararlar verebilmemiz, daha ekonomik seçimlerde bulunabilmemizin söz konusu olacağını da tabii hatırlatmak amacı taşıyor bu içerik. Diğer taraftan yine bahsettiğimiz sebeplerden vakti zamanında kapasitesi gereği fotoğrafçılığın el vermediği, imkanlaştırmamızı sağlayamadığı bazı fikir ve projelerimizi gelecek dönemlerdeki gelişmeler ışığında belki de hayata geçirebilme şansımız olabilir. Bunun da farkındalığını yaratmak bir diğer maksat. Şimdi şöyle küçük bir not düşeyim. Tabii ki sizlere bahsettiğim sunum halindeki içerik çok daha zengin ve onlar görsellerle desteklenebildiği için sizlere daha uzun uzadıya daha keyfe keder anlatabilecekken bu bir podcast konusu olduğundan dolayı şu anda daha temel konulara değineceğimin de altını çizeyim. Şimdi biraz önce de dedim fotoğrafçılık zaten bir teknoloji. Yani fotoğrafçılık kamerayla ya da başkaları da buna fotoğraf makinesi diyebilir. Fotoğraf makinesiyle ışığı hassas bir yüzey üzerine kaydederek görüntü oluşturma işi. Biz vakti zamanında analog bir süreçten geçerek görüntü elde ediyorduk. Günümüzde dijital çağda, dijital teknolojinin mevcut olduğu bu dönemde bunu sayısal olarak yapıyoruz. Şimdi malum teknoloji daima bizlere en hızlısını, en pratiğini, tırnak içinde süreci içerisindeki en ucuz olanını sunduğunu iddia ede ede bizlerin cebindeki paraları alıyor açıkçası. Karşılığında da bu ihtiyaçlarımızı tırnak içinde güya karşılıyor. Ülkemizin fotoğraf camiası genelinde görülen şey şu, insanlar dişlerinden tırnağından belki normaldeki ekonomik kapasitelerinin üstüne de çıkarak en afilli alet edevatları almaya çalışıyorlar. Çünkü bunlar onlara bir özgüven sağlıyor. Yani ortaya bir ürün koymaksızın elinde donanımlı ya da maksimum donanımda ekipmanlara sahip olan bir fotoğrafçı dıştan bakıldığında kimse tarafından herhangi bir eleştiriye maruz kalmıyor. Bundan sebep de parayla bastırıp alınan bir özgüven gibi adeta teknoloji algılandı. Yanlış anlamayın, ben teknolojiyi asla iyi ya da kötü demiyorum. Teknoloji tamamıyla kimin tarafından hangi zihniyetle kullanıldığına bağlı olarak iyi ya da kötü olabiliyor. Diğer taraftan teşbihatı olmazsa ateş de vakti zamanının bir teknoloji ürünüdür esasında. Ve malumunuz ister daha leziz yemekler, çiğ yemek yerine daha leziz yemeklere dönüştürmeye yaramıştır ateş insanlar için vakti zamanında. Efendime söyleyeyim, vahşi hayvanlardan korumuştur onları. Ayrıca ısınmalarını sağlayarak çetin hava şartlarında onlara eşlik etmiştir. Bir çözüm ortağı olmuştur. Ama biz ateşi bu günümüz koşullarında dahi kontrolünü yitirdiğimiz takdirde ölümcül bir etkiye sahip bir varlık olarak hayatımızı her an yaşayabiliriz. İşte fotoğrafçılık alanındaki teknolojiler de esasında böyle. Ama ben bunların hepsine değinemeyeceğimden dolayı ben temel anlamda fotoğraf tarihini bildiğimiz varsayımıyla şöyle özetleyeceğim. Başlangıçtan günümüze uzanan süreçte bir kere her şeyden önce cihazın, fotoğraf makinesinin gövdesi gitgide küçültülmüş. Nitekim son çeyrekteki aynasız fotoğraf makinesi konsepti de hala devam eden bu küçülme sürecinin, hafifleme sürecinin bir refleksi. Diğer taraftan pozlandırma süreleriyle ilgili olarak orijin noktasında fotoğrafçılığın yaşanılan problemleri gün be gün aşmışız. Şu anda neleri nasıl şekilde yaptığımızı hepiniz bildiğiniz için kafa şişirmeyeceğim. Ama nerede 10 ila 30 dakika arasında dagoretip aracılığıyla pozlanan o görseller, nerede şimdi bir saniyenin bilmem kaçta bilmem kaçı kadar saliselerde, anlarda fotoğraflanan görüntüler. Diğer taraftan artık eskisi gibi bir tane orijinle yetinmek gibi bir durumumuz yok. İstediğimiz kadar fotoğraf üretebiliyoruz bir orijin sayesinde. Lensler keskinlik ve hafiflik açısından da gelişti ve değişti. Yani bu gelişmeler ışığında bakıldığında şöyle bir örneği de verebiliriz çok uzağa gitmeden. Esasında dijital fotoğraf makinesi teknolojisinin o başlangıç noktasını 1975 yılı olarak alabiliriz. O zaman Kodak'ın çatısı altında Steven Sasson isimli bir mühendis bir prototip üzerinde çalışıp bu prototipi ortaya koyduğunda 1.2 megapiksellik bir cihazı bizlere esasında sunuyordu. Hoş, Kodak gelenekselci bir firma olduğundan dolayı bu cihazı piyasaya sunmayıp geleceğe sakladı. Ama bu pazarlama, planlama hatası Kodak'ı şu anda esamesi okunmayan bir firma haline getirmiş durumda. Aynasızlar ya da DSLR piyasasında fark etmez. Ben 2005-2006 çok iyi hatırlamıyorum yıllarında ilk dijital fotoğraf makinemi aldığımda bir Nikon D70S almıştım ki o da 6.1 milyon piksellik ya da megapiksellik de hatırladığım kadarıyla. $900 gibi de bugünün koşulları bakılıp süzüldüğünde, değerlendirildiğinde astronomik bir para ödemiştim. Şimdi özetle şunu görüyoruz. Fotoğraf makinelerinin tasarımını ve ergonomisini ezelden beri 3 ana faktör etkiliyor ki zaten fotoğrafın geleceği de hızla bunların üzerine yenilikler üretmeye çalışıyor. Peki bunlar ne? 1. Ayna, aynasızlar. Buna bir çözüm buldular. Büyük optikler, çünkü içlerindeki lens dizinleri bunları hem havaleli hem de büyük yapıyorlar. Ağır ve büyük yapıyorlar. Diğer taraftan da fotoğraf makinesini kullanan kişi bizler fotoğrafçı sonuçta bir ana faktör. Yani bu işin detayına değineceğimiz için şu anda çok fazla vakit yitirmek istemiyorum konuya dair. Efendim, şimdi bu büyük optik meselesini çözmek üzere halihazırda Light 16 adlı bir tane cihazımız var örneğin. Enteresan ve dikkate şayan bir ürün olduğu için bunu ilk önce ele almak istiyorum. 13 milyon piksellik 16 ayrı kamera modülü ve lensler oluşuyor bu cihaz. Böyle bir dikdörtgen prizma. Bizim çekim yaptığımız alana doğrulttuğumuz yüzünde 3 farklı grupta toplanmış 16 tane optik var üzerinde. Ve çekim yaptığımız an itibariyle bunların 10 tanesi devreye giriyor. Bunlar 28, 70 ve 150 milimetrelik optikler. Ve netice itibariyle 10 tane fotoğraf elde ediyoruz çekimimizin sonrasında. Özel bir görüntü algoritması aracılığıyla da bunları birleştiriyoruz. 52 milyon piksellik bir fotoğraf elde ediyoruz. Hediyesi $2000 efendim. Bu cihaz bize birçok optiği yanımızı taşımak zorunluluğunu ortadan kaldıran bir formül olarak sunuluyor ve gelişiyor. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Diğer taraftan bununla da sınırlı kalmıyor olaylar tabii ki. Lenslerle ilgili olarak çok ciddi bir çığırın eşiğindeyiz. Bu çığıra meta lens adı veriyoruz. Şimdi Telefonumuzdan tutun bilgisayara kadar diğer birçok elektronik cihazımızın her birinin her geçen gün küçüldüğünü görüyoruz. Tıpkı fotoğraf makinesinin gövdesi gibi. Ama bunlara paralel optik bileşenler hızlı reaksiyon veremediler. O denli küçülemediler. Çünkü geleneksel cam kesme ve şekillendirme işlemlerinde bu mümkün değildi günümüzde. O konkav, o konvex lenslerin işte bir araya getirilmesiyle oluşan dizinler ister istemez bizlere ağırlık taşımak ve havaleli nesneleri barındırmak çantamızın içinde zorunluluğunu getiriyordu. Bahsettiğim meta lensler ise geleneksel bu özelliklerin hiçbiriyle alakası olmayan türden lensler. Bunlar ışığı odaklamak için yüzeyleri nano yapılarla tasarlanmış bir takım lensler. Beyaz ışıkta dair tüm görünür ışık spektrumunu odaklayabilen ilk tekil mercek olarak tarihe geçtiler. Şimdi bu ne demek derseniz şöyle basitçe özetleyebilirim ben size. Şimdi her dalga boyu sistem içerisinden geçerken farklı hızlarda hareket ediyor. Yani örnek vermemiz gerekirse kırmızı ışık mavi ışıktan çok daha hızlı hareket eder. Dolayısıyla ulaşması gereken noktaya ulaşması mavi ışığa oranla daha hızlı oluyor. Bunlar da birbirinden daha farklı zamanlamalar kadar odaklara da sebebiyet veriyor. Hepimizin bildiği renk sapmaları denen problem de esasını bilirsiniz. Bu dalga boyu farklılığından kaynaklanıyor renklerin. Ha yanı sıra koma, astigmatizm, distorsiyon, netsizlik gibi köşelere doğru. Optiğin köşelerine doğru netsizlik gibi bir takım sorunları da peşi sıra getiren problemlerden bahsediyorum. Ama bu basit düz yüzeyli lensler yani meta lensler bahsettiğimiz bu sıkıntılarının önüne geçmeye namzet. Ve böyle çok teoride kalmış kağıt üzerinde şeyler değil çok yakın zamanda olabileceğini sizlere söyleyebilirim. İşte görüldüğü gibi lenslerle ilgili geleceğin bize sunacağı yeni olanakların arasında meta lensler de yerini alıyor. Diğer taraftan makinenin aynasını çıkararak yaptığımız küçülme eylemini yetersiz bulacak olacak ki bazı insanlar bunlarla ilgili olarak hem gövdenin küçülmesi hem de lensten iyi diyen iyiye kurtulabilmek için kredi kartı benzeri bir takım makineler üzerinde çalışıyorlar. Ha çalışanlar da öyle sıradan insanlar değil. Caltech yani işte California Teknoloji Üniversitesi diyelim biz buna. Üniversitesi çalışan bir takım insanlardan bahsediyorum burada. Kredi kartına benzeyen cihaz zoom in yapmak için elinizde herhangi kullandığınız bir kredi kartının varlığını düşünün. Öne doğru bükülüyor bir konveks yapıya dönüştürülüyor ya da zoom out yapmak için konkavlaştırılıyor. Dijital olarak üzerinde bazı göstergeler var. Bu göstergeleri dokunarak siz tetikliyorsunuz. Bu bir denk lanşör olabilir yahut da işte çekim modu olabilir vesaire. Ama bir unsurdan daha bahsettik. Fotoğrafçı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bir insan eline bir fotoğraf makinesi alıp ucuna bir optik takıp bunun konusunu aradığı ortamın içine girdiği an itibariyle orada bulunan insanlar tarafından bir gündüz feneri gibi algılanıyor ve çoğu zaman da çekiniliyor. Çekinilmiyorsa bile sahnelenmiş bir gerçeklik sunmaya başlıyor insanlar. Dolayısıyla dokümenter bir fotoğrafçıysanız esasında insanların sizi sunduğunu bir gerçek olarak algılıyorsunuz. Aslında doğal ortamda yaşanan gerçekliğin dışında bir gerçeklik bu. Yani bu bir noktada Rashomon filmindeki gerçeklik kavramına dönüşüyor. İnsanların kişisel fikirleri, çıkarları doğrultusunda gerçeği yorumlamaları gibi bir durum oluyor. Şimdi bu sadece fotoğrafı çeken taraf açısından olmuyor, aynı zamanda fotoğrafa konu olacak insanlar açısından da böyle oluyor. Dolayısıyla yakın entegrasyon yöntemleri üzerinde sıklıkla düşünülüyor. Ki bunun ne kadar ciddiye ele alındığını Samsung, Google ve Sony'nin kayıt etme yeteneklerine sahip bir kontak lens patenti almalarında saklı bulabiliriz. Efendim işte parmağınızı uzunca bir süre üzerinize, yani göz kapağınızın üzerine bastırdığınızda bu lens takılıyken işte bu lens açılıp kapanacak. Bluetooth teknolojisiyle olsa gerek yahut da wireless bir başka teknolojiyle ya cebimizde sürekli taşıdığımız cep telefonlarımızın belleğine çektiğimiz görüntüler yerleşecek yahut da onlarla ilgili başka tür bir harici disk belki yakınımızda bulunacak. Ve dolayısıyla sadece gözümüze takmış olduğumuz kontak lensler aracılığıyla fotoğraflar çekeceğiz. Ve dolayısıyla ne olacak? Bir ortama girdiğimizde her ne kadar oranın yabancısı olsak dahi bir fotoğrafçı kimliğiyle değil sıradan bir yabancı olma kimliğiyle belki gerçeğe bir adım daha yaklaşacağız. Bunu böyle söylememi pekiştirecek bir diğer örneği sizlerle paylaşarak bu konuya da son vereyim çok uzun etmeden. Şimdi kuş bilimiyle uğraşanlar, kuşları inceleyen insanlar şöyle bir şey diyorlar. Bizler normal koşullarda çıplak gözle uzaktan ama yani ne kadar el veriyorsa uzaklık yaptığımız gözlemlerde bir kuşun işte kuluçkalama, yumurtlama, yumurtadan yavruları çıktığında onlara bakma, eşiyle ne gibi bir iş bölümü yaptığını gözlemleme sürecimizle buralara tripodlar üzerine yerleştirip de uzaktan kumandayla çalıştırdığımız fotoğraf makineleri ya da kameralarla yaptığımız kayıtlardaki sonuçlar birbiriyle zaman zaman çelişiyor. Çünkü kuş bile cihazın farkına vardığında ister cismen gördüğünde yahut da mekanizmanın sesinin çalışmasından sebep fark ettiğinde tavrı değişiyor. Yani düşünün ki biz burada bir kuş örneğini veriyoruz ki insanoğlunun türlü türlü hali olduğunu, türlü türlü karakterlere sahip olduğunu düşündüğümüzde insanların çok daha farklı çeşitlilikler sunacağını, gerçeğin dışında bir takım tavırlar takınacağını da öngörmek mümkün. Şimdi makinamızın gövdesini küçültmeye çalıştık, optiklerimizi hafifletmeye çalıştık. Makinenin ardındaki insanın kendisini yok edemeyeceğimize göre en azından fotoğraf makinesini daha az görünür kılmak için kontak lens gibi gelecekte bir takım planlamalar yaptık fotoğrafçılığın şeklini şemalini değiştirecek şekilde. Ha bu da yetmedi. Aynı zamanda daha yetkin algılayıcılar üzerinde çalışıyor firmalar. Yani çok hızlı bir şekilde şöyle bir tarihe bakacak olursak 1975'te Kodak'ın 1.2 milyon piksellik bir sensörü vardı cihazın prototipinin. Şimdi günümüz şartlarında işler değişti. Yani birçok örnek vermek mümkün ama ben en azamiye ulaşmış olan örnek olarak size Hasselblad H6D-400C ya da işte H6D-400C Mart'ın 2018'inde piyasaya sürülüp 48 bin dolar fiyata sahip olan ve multi-shot yani çoklu çekim özelliğine sahip bir orta format makine bu ki tek karesi çektiği fotoğrafın 2.3 GB ve bir piksel kaydıra kaydıra görüntüler çeken bu cihazın elde etmiş olduğu sonuç görüntü 400 milyon piksele tekabül ediyor. Lakin bu bir tür süper bilgisayara bağlı bir şekilde kapalı bir ortamda genelde tablo reprodüksiyonları yahut da işte ne bileyim çok özel canlıların böyle kanatlarının detayına girecek kadar çok hususi çekimlerde kullanılabiliyor. Pahalılığından ötürü Hasselblad kendi sitesinde bunun kiralamasını bile yapıyor. Yani bu sensörlerin bu şekilde artışı görüntü kalitesinde bunları büyüttüğümüzde hala gördüğümüz görüntünün çözünürlüğünde bizlere bir takım artılar sağlarken ışığa hassasiyet konusunda da çok daha etkili olacaklar. Yani kör kandil bir yerlerde fotoğraf çektiğimizde herhangi bir harici ışığa ister tepe flaşı ister para flaşı gerek duymaksızın hareket netsizliği problemlerini bile aşarak belki görüntüler çekebileceğiz. Yani 5 sene diyelim 10 sene diyelim bunu çok çok böyle net bir şekilde kestirmeyi şu anda mümkün görmüyorum tabii ki. Diğer taraftan sensörlerle ilgili biçimsel olarak da bir değişim söz konusu. Konkav. Biraz önce de bahsettiğim gibi yani optiğin kenarlarına doğru görüntü kalitemiz azalıyor. Çünkü o dış bükeyliklerden, iç bükeyliklerden sebep işte ışığın farklı renkte olanlarının bunların içinden geçerken yapmış olduğu yolculuğun odaklanmayla ilgili farklı noktalarda ve farklı zamanlarda neticelenmesinden sebep köşelerde de bir takım görüntü kalitesi sıkıntıları yaşarken son yıllarda konkav algılayıcılar üzerinde çalışılıyor. Yani Sony'sidir, Nikon'udur bunlar çalışıyorlar. Ve nitekim 1.2 açıklığına sahip bir prototip üzerinde bir lens kullanıyorlar. Bunun yanı sıra da işte hepimizin bildiği, tanıdığı firmalardan bir tanesinin çok kaliteli bir makinesini kullandıklarında sonuç konkav olan sensörün çok daha kaliteli sonuç verdiği doğrultusunda. Bunun haricinde bazı modüler kameralarla ilgili de bir takım gelişmeler var ki Fujifilm X Omega adlı prototipini üretti. Yanılmıyorsam bunun lisansını alıp seri üretime geçmekle ilgili bir fikir olarak kenarda da tutuyor şu anda. Yani en basitinden ne işe yarar bu? Bir kere hacmi küçültmekle ilgili. Yani bir işte dış ortamda kullanırken elektronik vizörümüzü taktık da işte iç ortamda kullanacağımız zaman aman boşver LiveView ya da işte bağladığımız bilgisayarın monitöründen görürüz görüntüyü diyerekten tak üstteki bir parçayı model olarak çıkarabileceğiz. Ya da fotoğrafçılığın korkunç sorunlarından biri esasında çok göz ardı edilir ama sağlak solak fotoğrafçı olmaktan kaynaklı yaşanan bir problem var. Genel olarak sağlak olan insanlardan dolayı piyasada tabii ki onlara uyumlu deklanşörler basılsın diye üretiyorlar. Gripleri ona göre tasarlıyorlar makine gövdelerinde. Solaklar için çok nadiren belli başlı firmalar ve az sayıda modelde bu şans tanınıyor. Netice itibariyle günümüzün bu makinelerinin yerini alacak olan belki modüler makine tiplerinde artık istediğimiz tarafa takabileceğimiz bir grip sistemi de söz konusu olacak ki bence bu hoş bir şey. Çok çok uzatmak istemediğim başında söylemiştim. O yüzden hızla başka bir konuya geçmek istiyorum ki bu enteresan bir konu. Biz şimdi optiklerin, makine gövdelerinin, işte sensörlerin geçirdiği evrimden teknolojinin yakın gelecekte bizlere sunacaklarından hatta sunmaya başladıklarından bahsettik. Lakin satış rakamlarına bakıldığında bu yatırımların yapıldığı aynasız ya da DSLR makinelerde satış rakamlarının hiç mi hiç umut aşılayıcı olmadığını, birçok firmanın başka türlü ürünleri sayesinde ayakta kaldığını, kâra geçtiğini görüyoruz. Hiçbir ticari firma kimseye sevabına hiçbir şey üretmez. Dolayısıyla kâr zarar hesabı üzerine kurulu olan bu firmalar ilerleyen zaman zarfında belki makine üretimi konusunda farklı reformlara gidecekler. Nitekim fonografi diye genel bir çatı altında toplayabileceğimiz fotoğrafçılık eğilimi, yani çok kaliteli fotoğraf makineleri ve onların çok kaliteli optikleriyle, fotografik sistemleriyle yapılan fotoğrafçılık da gün be gün artıyor, gelişiyor. Buna paralel olarak müşteri taleplerini karşılamak adına bir takım adaptörler, aksesuarlarla ergonomi sorunları cep telefonlarımızın da aşılıyor. Tırnak içinde daha önce bahsettiğim 1.2 milyon piksellik prototipiyle dijital fotoğraf makinesi dünyasına adım atan Kodak, esasında daha ergonomisi düzgün, daha fotoğraf makinesine benzeyen nitelikte bir ürün de üretti. 21 milyon piksellik ya da megapiksellik bir aletti bu. 26.5 milimetrelik bir optiği vardı, iki açıklıklı. Adı da Kodak Ektra'ydı. Herhalde bu 3-5 sene olmuştur, tam hatırlamıyorum çıktı çıkalı. Çok da fazla rağbet görebilmiş değil şu ana kadar. Diğer taraftan şöyle birkaç tane küçük örnekleme yapmak istiyorum. Hani biz şimdi diyoruz ki ya fotoğraf makinesinin ardındaki bizi, yani fotoğrafçıyız, teknoloji yavaş yavaş daha farklı ele almaya çalışıyor. Koca bir gövdeyle insanların üzerine gitmeyelim diye bizim gözümüze bir lens entegre etmeyi düşündüklerinden bahsettim biraz önce. Ha bunun haricinde hiç de şaka değil, yani robot bir fotoğrafçı da üretti sektör. 2019 yılının 17 Nisan'larını takvimler gösterirken İngiliz bir çift Eva, yani Havva adını verdikleri bir robot fotoğrafçıyı kiralayaraktan düğününde kullandı. Şimdi bunu bilirsiniz. Yani en azından yaşı geçkince olanlar kesinlikle biliyorlar ama yeni teknolojiler de entegre edilerek kullanılıyor. Fotoğraf kabinlerinin tattığı keyifli bir alternatif olarak firma sunuyor ama baya insana şunu düşündürtüyor bu. Yapay zekanın ve makine öğreniminin gün geçtikçe çok da hızlı geliştiği öngörüldüğünde esasında kapalı ortamlarda çektiğimiz still life gibi, vesikalık gibi ya da işte bu tür etkinlikler, düğün, dernek yahut da işte markaların bir takım ürünlerini tanıtmakla, lansmanları ile ilgili bir takım etkinlikleri dahilinde bu tür cihazlar, robotlar, canlılar gelecekte yerimizi alabilir. Ha, Dünya Ekonomik Reform raporlarına göre 2022 yılında 75 milyon insanın yapay zeka ve makine öğrenimi sebebiyle işsiz kalacağını da söylediğini, raporladığını dile getirirken fotoğrafçının bundan ne kadar etkileneceğini ilerleyen yıllarda hep birlikte göreceğiz. Efendim, yavaş yavaş podcastimin sonuna gelirken birazcık işin kendisinin teknoloji olduğunu başta söylediğimi bilmekle beraber etik kısmına kaymak istiyorum. Yasaklar, bizler bu kadar hardcore çekimler yapmaya çalıştığımız zaman ağızlarına insanların harici flaşlar bile patlatan üstadların dünyada var olduğu düşünüldüğünde karşımızda yer alan insanların da bunların maddi anlamda faydalanabilir birer sonuca dönüştüğünü bildiği günümüz koşullarında fotoğraf çekmek gün be gün daha zorlaşacak, daha çok izne tabi olacak ve gün geçtikçe daha da bizleri tatmin etmez bazı açmazlara sürükleyecek. Yani şöyle ki panorama hakkı denen bir şey var. Ama diğer taraftan da Belçika'nın ikonografik Brüksel simgesi olan Atomium heykeli mesela telif hakkıyla şiddetle korunuyor. Öyle kafanıza göre benim panorama hakkımı çekerim diyerekten bir şeyleri fotoğraf makinenizi doğrultup kullanamazsınız. Nitekim Kopenhag'daki küçük deniz kızı heykelini fotoğraflamak için de izin gerekiyor. Avrupa Parlamentosu Salzburg'daki mesela bunun gibi bir koruma altında. Roma'nın 2000 yıllık kolezyumunu çerçeveleyen ya da çevreleyen demek daha doğru olur bir bölgede, bir ne bileyim işte komşu aranda, arazide de fotoğraf çekimi kısıtlamalara bağlı. Ya da işte sınırlı izinlerle yapılabiliyor. Şimdi bu durum Avrupa genelinde önemli ölçüde değişkenlikler gösterebiliyor. Ama Yunanistan ve İtalya'daki şartlara bakıldığında diğer ülkelerdeki gibi bir panorama özgürlüğü yok. Şimdi diğer taraftan ulusal ve yerel müzelerin, sanat galerilerinin, hükümet binalarının, ne bileyim kütüphanelerin işte teknik olarak kamuya ait olduğu düşünülüyor. Bunların fotoğrafını çekmekle ilgili olarak herhangi bir sorun olmadığı düşünülüyor. Ama aksine bunun için hiçbir giriş engeli olmasa da, giriş ücreti ödense dahi fotoğraf çekilmeye kalkışıldığında bu bağlamda özel mülkiyetlere giriyorlar ve kısıtlamalara yahut da izinlere tabi oluyor burada çekimler. Park, plaj, AVM'ler de böyle yerler olarak düşünülüyor. Ve dolayısıyla buralarda da çekim yapmaya kalktığınızda işte ne bileyim model olacak ya da konu olacak olan organizmadan yahut da mekan sahiplerinden izin istemeniz gerekebiliyor. Yani düşünün ki bir plaj diyorsunuz, artık günümüzde her yer çevrilip büyük paralar alınarak kapısından girerken gişelerde insanların faydalanabileceği plajlardan bahsediyoruz burada. Bunun bir mal sahibi oluyor, bir işletme sahibi oluyor. Dolayısıyla ona bir para ödemeniz gerekiyor ve izin almanız gerekiyor kimi zaman. Bunun haricinde bir takım ülkelerin kendilerine has kültürleri var. Bu konulara bazı eğilimler ve yasaklar var. Örneğin Güney Kore'de bir kadının rızasını almadan fotoğraf çekmeye kalktığınızda bunu bir cinsel taciz kapsamında ele alıyorlar. Para cezasına çarptırıldığınız gibi 5 yıllık bir hapis cezasına maruz kalmanız da söz konusu. Ha çok muştuk, o zaman gelelim Adana'ya. Bundan birkaç yıl önce 17. Asliye Mahkemesi'nde görülen bir davada özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hüküm açıklandı. Daha doğrusu açıklanması geriye bırakıldı. Bir genç ceza aldı. Olay da şöyleydi. İşte, umum açık bir alanda fotoğraf çekiyor bu kişi ve cep telefonu niye olmuyorsam çekiyor. O anda otobüs durağında oturan iki tane genç kız, vay efendim sen benim nasıl fotoğrafımı çekersin diyor. Sözün doğru olduğuna inanırsak çocuk siliyor da cep telefonundaki görselleri, ama buna rağmen bu hukuki sürece taşınıyor ve bahsettiğim sonuç söz konusu oluyor. Yine 2008 yılında esasında biz ülkemizin bir başka yerinde yine buna benzeyen bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Olmadığı bir yerlere, uygunsuz bir takım yerlere daha önce başka yerde fotoğraflanmış figürlerin yerleştirilmesinden sebep bir sorun çıkmıştı. Ve bu tatsızlıktan sebep bir fotoğrafçı birkaç ay boyunca da hapis yatmıştı bundan sonra. Daha sonra artık her ne kadar ve ne şekilde çözüldüyse bu iş bir tatlıya bağlanmış ve bu kişi hapisten çıkmıştı. Lakin bizlerin kendimizi birer sanatçı olarak tırnak içinde özgürce ifade etme hakkımız var olmakla beraber, karşı tarafında özel hayatının gizliliğinin söz konusu olduğu şartlar göz önünde bulundurulduğunda maalesef ve maalesef gün geçtikçe fotoğraf çekmek zor bir iş haline gelecek. Hem insanların eskisi kadar temiz kalmadığı bir dönemde, ahlak ve sosyal anlamda masum olmadığı bir süreci yaşarken, hem de bizlerin fotoğrafçılar olarak her şeyi paraya dönüştürme saplantılarını yedi düvel duyduğundan sebep, karşımızdaki insanla bedavaya bunun olmasını istemediğinden dolayı bize engel teşkil edecek. Ha diğer taraftan adı lazım değil büyük üstadların da böyle harici flaşlarla insanların ağzına ağzına makinalarla gire gire böyle fotoğraflar çektiğini, sokak fotoğrafçılığı da dediğini buna hani şahit olduğumuz bir dönemde insanların da tabii ki bu tür eylemlere maruz kalmamak istekleri gelecekte de daha net bir şekilde dile getirilecek, eyleme dökülecektir diye düşünüyorum. Efendim dediğim gibi podcastimin başında. Esasında bu daha uzun uzadıya üzerinde konuşulacak bir konu. Lakin bu bir sunum olduğunda bunu görsellerle destekleyebilme şansı olduğundan sebep çok daha akıcı ve keyifli halde dinlenebiliyor, görülebiliyordu görseller. Ama bu bir podcast ve bu içeriği oluştururken bir takım handikaplarla karşı karşıyayız. O yüzden daha fazla fotoğrafın geleceğiyle ilgili olarak sizlerin kafasını karıştırmayacağım, şişirmeyeceğim. Ama şöyle basitçe bir özetleyecek olursak içeriğimizi, lenslerimizle, sensörlerimizle, makinelerin formuyla ilgili olarak gelecekte ve yakın gelecekte tabii ki çok hızlı gelişmeler, değişmeler olacak. Şimdi günümüzde mesela 24 milyon, 26 milyon piksel gibi, megapiksel gibi değerler böyle işte piyasa standartlarını oluşturan makinalarda varken, hiç abartmıyorum, önümüzdeki 3 ila 5 sene içerisinde aynı paralara 50 küsür milyon piksellik makineleri alacağız ki zaten şu anda hali hazırda bahsettiğim rakamlar dahilindeki sensörlerde bizim işimizi hayli hayli görüyor. Sergi de yapmak istiyorsak bunların da gereksinimlerini yerine getirecek kadar kifayete ermiş durumdalar. O noktada fetişlerimizi gözden geçirmeyi, boş yere ithal ürünlere, yurt dışına para saçmamayı, aldığımız ürünlerle maksimum verimler sağlayabilmek adına bütçelerimizi yönetmeyi, diğer taraftan vakti zamanında yapamadığımız teknoloji el vermiyor diye projelerimizi tekrar hatırlamayı, insanların fotoğraflarını çekerken onlarla kuracağımız ilişkide daha duyarlı, daha empati gücümüzü kullanarak yaklaşmamız gerektiğini, hatta fotoğrafçının imajını tekrar masumane olduğu orijin noktasına geri çekebilmek adına bu işin sadece yarışma fotoğrafçılığıyla, ödül avcılığıyla ya da bunların işte görüntü bankalarıyla satılıp, aracılığıyla satılıp para kazanmakla ilgili olmadığını, bunu bir yaşama duruşu, düşünceleri ifade etme aracı olduğunu, bunun içinde yapıp bunu sergilerle ya da bir takım farklı mecralarla insanlara farkındalıklar yaratmak, insan olduğumuzu başta yaratmak üzere çektiğimizi bu fotoğrafları anımsatmak adına da fotoğrafçılığın geleceğinde fotoğrafçılara önemli bir görev düştüğü inancındayım. Efendim, bir başka bölümde bir başka konuyla tekrar sizlerle birlikte oluncaya kadar hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun.